Ayrım 4. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 41. Kara sevdaya tutulan Orlando'nun öyküsü. 16. yüzyıl İtalyan şairi Ludovico Ariosto'nun ünlü yapıtı Orlando Furiosa'nın kahramanı. Şimdi masaya yayılan tarotlar dört yanı kapalı bir dörtgen oluşturuyordu. Yalnızca tam ortada boş bir yer vardı. O ana kadar gözleri havada, dalgın dalgın oturan birisi oraya doğru eğildi. Dev gibi bir savaşçıydı bu. Kollarını kurşundanmış gibi ağır ağır kaldırıyor, düşüncelerinin yükünü artık taşıyamıyormuşçasına başını zorlukla çeviriyordu. Kuşkusuz, yakın zamanlara kadar şimşek gibi çakan, yıldırım gibi çarpan bu savaşçı herhalde çok derin bir umutsuzluğa düşüp böylesine çökmüştü. Hem eski savaşkan halini hem de şimdiki yılgınlığını betimleyen kılıç kralını dörtgenin sol başına, kılıç onlusunun yanına koydu. Ve hemen gözlerimiz kamaştı. Birden toz duman içinde bir savaş alanı görür gibi olduk. Boruların ötüşünü duyduk. Kırılmış mızraklar havada uçuşuyor, ağızlarından bembeyaz köpükler saçılan atlar birbirlerine çarpıyor, vuruşan kılıçlar öteki kılıçları kah keskin yanına, kah düz yanına çarpıyordu. Eğerlerinden fırlayan canlı düşman askerlerinin yere düştüklerinde artık atlarını değil, mezarı bulundukları bir çemberin ortasında, tam bu çemberin ortasında yiğit Orlando, elindeki Durlindana'sını, Durlindana, Orlando'nun kılıcı, dört yana çalıyordu. Onu tanımıştık, demir gibi ağır ve kalın parmağını kağıtlara teker teker basarak bölük pörçük öyküsünü bize anlatan oydu. Şimdi kılıç kraliçesini gösteriyordu. Keskin kılıçlarla demir zırhlar arasında, yüzünde belli belirsiz kösnül bir gülümsemeyle oturan bu sarışın kadına bakınca, Katay'dan gelip Frank ordularını bozguna uğratan Angelica'yı çabucak tanıdık ve Kont Orlando'nun ona hala tutkun olduğundan kuşkumuz kalmadı. Ondan sonraki yer boştu. Orlando oraya bir kağıt koydu. Değnek onlusu. Kahramanımız ilerlerken istemeye istemeye iki yana açılan ormanı görür gibiydik. Çam iğneleri, köstebek dikenleri gibi dimdik olmuş, meşe ağaçları bütün kaslarını gerer gibi kütüklerini şişirmiş, gürgenler onun yolunu kesmek istercesine köklerini topraktan söküp çıkarmıştı. Sanki bütün orman ona şöyle diyordu. Gitme, kıyasıya dövüşmekte, düşmanlarını bozguna uğratıp darmadağın etmekte o kadar yetenekli olan sen, neden süreksizliğin ve kendini göstermenin egemen olduğu o güzelim savaş alanlarını bırakıp doğanın yapışkan yeşilliğine, sürekliliğin canlı kıvrımları arasına yöneliyor ve kendini tehlikeye atıyorsun? Orlando, sevda ormanı sana göre yer değildir. Alçakça tuzaklarından seni hiçbir kalkının koruyamayacağı bir düşmanın peşinden koşuyorsun. Angelica'yı unut, geri dön. Ama Orlando'nun bütün bu uyarılara kulak asmadığı ve gözünde tek bir şey olduğu besbelliydi. Şimdi açılan 7 sayılı araba arkanası da işte onu simgelemekteydi. Tarot kağıtlarımızı nefis minelerle bezeyen sanatçı, sıradan tarot kağıtlarında çoğunlukla görüldüğü gibi arabanın başına bir kral değil, kanatlı iki beyaz atın dizginlerini elinde tutan büyücü kadınlar ya da doğulu kraliçeler gibi giyinmiş bir kadın koymuştu. Orlando'nun çılgın hayal gücü Angelica'yı ormanda büyülü ilerleyişini böyle canlandırıyordu. Ardına düştüğü şey kelebeklerden daha hafif uçan nalların iziydi. Yaprakların üstündeki altın kelebek tozlarıydı. İçinde bulunduğu karma karışık ormanda yolunu bulmasını sağlayan izlerdi bunlar. Zavallı Orlando. Ormanın derinliklerinde ne tür büyük bir sevdanın Angelica ile Medoro'yu birleştirdiğini henüz bilmiyordu. Bunu ancak aşıklar arkanasındaki sevgililerin birbirlerine, ressamımızın iki aşığın bakışına vermeyi başardığı o arzunun bitkinliğiyle nasıl göz süzdüklerini görünce anladı. Demir parmakları ve dalgın bakışıyla Orlando'nun daha en baştan destedeki en güzel büyük arkanaları kendine sakladığı ve öbürlerine öykülerini dilleri sürçerek zar zor anlatabilmeleri için yalnızca kupa, kılıç, para ve değnekleri bıraktığını fark etmiştik. Orlando yavaş yavaş gerçeği görmeye başlamıştı. Bu dişil ormanın nemli derinliklerinde bir Eros tapınağı vardı. ve orada Durlindana'nın belirlediği değerlerden farklı değerler geçerliydi. Angelica'nın yavuklusu ünlü bir ordu komutanı değil, onun buyruğundaki incecik kız gibi bir gençti. Az sonra açılan kağıdı görünce onu hemen tanıdık. Değnek prensi. Sevgililer nereye kaçmışlardı? Nereye kaçmış olurlarsa olsunlar, Orlando'nun demir pençesinden kurtulacak kadar çevik ve ele avuca sığmaz oldukları görülüyordu. Orlando, bütün umutlarının yıkıldığını anlayınca sağa sola devindi, kılıcını kınından sıyırdı, mahmuzlarını sıkarak üzengilerin üstünde doğruldu. Derken içinde bir şeyler koptu, yerinden sıçradı ve yıldırım çarpmış gibi oracığa yığıldı. Birden aklını yitirmiş, içindeki ışık sönmüş ve karanlıkta kalmıştı. Şimdi kağıtlarda oluşan köprü, dizinin öbür başındaki güneş arkanasına kadar gelmişti. Küçük bir melek, Orlando'nun akıl ışığını kapmış kaçıyor, inançsızların savaştığı Frank diyarının üstünden geçiyor, artık Hristiyan aleminin en şanlı yiğidi aklını yitirip karşı koyamadığı için Sarazen kalyonlarının arsızca yararak ilerlediği denizleri aşıyordu. Dizinin son kağıdı güç arkanası oldu. Ben gözlerimi kapadım. Sanki yer sarsıntısı ya da kasırga türünde bir yıkıma uğramış gibi bu hale düşen o canım yiğide bakmaya dayanamıyordum. Bir zamanlar elinde Durlindana, Müslüman ordularını nasıl kılıçtan geçirmişse, şimdi de bozguna uğrayan orduları izleyerek Afrika'dan Provence ve Katalonya kıyılarına kadar inmiş yabanıl hayvanlara sopasıyla öyle saldırıyordu, geçtiği alanlar çöle dönmüş, her yeri çizgili, benekli, sarı ve kızıla çalan kahverengi hayvan postları kaplamıştı. Ne sakıngan aslan, ne yay gibi ince kaplan, ne pençelerini germiş pars bu kıyımdan kurtulabilmişti. Arkadan sıra fillere, gergedanlara ve su aygırlarına gelecekti. Kurak ve sert Avrupa toprakları kalın bir deri tabakasıyla örtülmek üzereydi. Öykücünün demir gibi güçlü parmağı şimdi başa döndü. Yani soldan sağa doğru alt sıradaki kağıtları saymaya başladı. Değnek beşlisinde çılgın Orlando'nun köklerinden söktüğü meşelerin çatırdadığını gördüm ve duydum. Bir ağaç dalına asılıp kılıç yedilisinde unutulmuş Durlindana'nın öylece durduğunu görünce içim sızladı. Para beşlisi ise, bu arada boş yere yerleştirilen kağıt o olmuştu, bana çarçur edilen onca gücü ve mal mülkü düşündürdüğünden büyük üzüntü verdi. Orlando'nun şimdi dörtgenin ortasına koyduğu kağıt ay arkanasıydı. Karanlık yeryüzü birden yansıyan soğuk bir ışıkla aydınlandı. Alık yüzlü bir orman perisi lir çalar gibi elinde altın bir ayça tutuyordu. Ama lirin telleri kopmuş sarkıyordu. Çünkü ay yenik bir uydudur. Ama üstün gelen yeryüzü onun tutsağı durumundadır. Orlando artık aysı bir dünyada yaşıyordu. Hemen arkadan gelen deli arkanası durumu bütün açıklığıyla ortaya koyuyordu. Artık öfkesi geçip yatışan Orlando, sopası bir olta kamışı gibi omzunda, bir deri bir kemik, yarı çıplak, üstü başı lime lime, kafasında aklınıza ne gelirse, kuş tüyleri, kestane kabukları, deve dikenleri, ısırgan otları, sulanmış beynini emen solucanlar, mantarlar, misk otları, çanak yapraklar, meşe palamutları, bu curcunanın içine, tarotların ve dünyanın tam orta yerine olası bütün yolların kesiştiği oktaya inivermişti. Ya aklı nereye gitmişti? Kupa üçlüsü bize onun kaybolmuş akıllar vadisinde bir kupanın içinde saklı olduğunu anımsatıyordu. Ama bu kağıtta iki dik kupa arasında bir tane de yatık kupa bulunduğundan herhalde orada da değildi. Dizinin son iki kağıdı masaya açılmıştı bile. Üst bölümünde atlı bir savaşçı olan Adalet Arkanası'yla daha önce karşılaşmıştık. Charlemagne'ın şövalyelerinin yiğit Orlando'nun peşinden gittiklerinin, onu kolladıklarının ve kılıcını yeniden akla ve azalete hizmet eder hale getirmekten vazgeçmediklerinin göstergesiydi bu. Öyleyse elinde terazi ve kılıç olan o sarışın yargıç kadın her durumda Orlando'nun hesaplaşmak zorunda olduğu aklı mı simgeliyordu? Masaya saçılmış tarot kağıtlarının rastlantısal birleşim zinciri altında gizlenen öykünün aklı mıydı? Ne olursa olsun, Nereye giderse gitsin, Orlando'nun sonunda yakalanacağı, sımsıkı bağlanacağı ve aklının istese de istemese de zorla ağzından içeri tıkılacağı anlamına mı geliyordu? Son kağıtta yiğidimiz kıskıvrak bağlanmış ve asılan arkanasında olduğu gibi tek bacağından baş aşağı asılmıştı. Ve işte sonunda yüzü aydınlanıp eski erinçli halini almış, gözleri parlaklığına kavuşmuş, belki daha da parlamıştı. Ne mi diyor? Şunu. Böyle bırakın beni. Dönüp dolaşıp sonunda anladım. Dünyayı tersinden okumak gerek. Keramet bunda. Ay'a giden Astolfo'nun öyküsü. Orlando'nun aklı hakkında başka tanıkları, özellikle Orlando'nun yeniden aklına kavuşmasını bir görev bilen, bunu yılmaz yürekliliğinin bir kanıtı haline getiren kişiyi dinlemek isterdim. Keşke Astolfo da bizimle olsaydı diye düşündüm. Masada henüz hiçbir şey anlatmamış olanlar arasında, sanki kendisinin ve bizim bu dilsiz halimizden pek keyiflenmiş gibi bir türlü yerinde duramayan, zıp zıp oradan oraya sıçrayan çevik birisi vardı. Dikkatle bakınca İngiliz şövalyenin pekala o olabileceğini fark ettim. Ve tarotlardan en çok ona benzeyeni olduğunu düşündüğüm, atını şaha kaldırmış, neşeli değnek şövalyesini uzatarak öyküsünü anlatması için çağrıda bulundum. Gülümseyerek hemen elini uzattı. Ama kağıdı alacak yerde bir fiske vurup havaya fırlattı. Savrulan tarot, havada bir daire çizip yavaşça dörtgenin en altına kondu. Artık mozaiğin ortasında hiç boş yer yoktu ve yalnızca birkaç kağıt oyunun dışında kalmıştı. İngiliz şövalye, kılıç birlisini eline aldı. Orlando'nun ağaca asılı, iş görmeden öylece duran Durlindanas'ını hemen tanıdım. Bunu imparator arkanasının yanı başına koydu. Tahtında oturan aksakallı ve bilge yüzlü şarmandı bu. Sanki öyküsünü dikey bir diziyle anlatmak istiyordu. Kılıç birlisi, imparator, kupa dokuzlusu. Orlando bir türlü Frank illerine dönmediğinden Şarman şölende yanında oturması için Astolfo'yu çağırmıştı. Sonra gelenler başlarında tüylerle, yarı pılı pırtılara bürünmüş, yarı çıplak deli arkanasıyla bindiği yüksekçe bir yerden sevgililere oklar atan aşıklar arkanası oldu. Sen Astolfo, biliyorsun ki yiğitlerimizin en şanlısı, yeğenimiz Orlando, insanı ve akıllı hayvanları hayvanlardan ve çılgın insanlardan ayıran aklın ışığını yitirmiş, kafasında kuş tüyleriyle artık çılgınca ormanlarda dolaşıp başka dil bilmezmiş gibi yalnızca kuş cıvıltılarına yanıt veriyor. Onu bu hallere düşüren, aşırıya vardırılmış bir tövbe, nefsin köreltilmesi, bedenin terbiye edilmesi ve aklın kibrinin cezalandırılması çabası olsaydı gene iyiydi. Çünkü o zaman hiç olmazsa bu çektikleri ruhsal bir kazançla dengelenebilir ya da her halükarda biz de bu durumdan övünç duyardık demiyorum ama utanç duymadan başkalarına söz edebilir, olsa olsa vah vah anlamında başımızı sallardık. Ama gel gör ki onu bu çılgınlığa iten, ezildikçe baş kaldırıp insanı yıkıma sürükleyen putperestlerin tanrısı Eros oldu. Yukarıdan aşağı dizilmekte olan sıraya şimdi dünya arkanası konmuştu. Bu kağıtta etrafı surlarla çevrili bir kent, dört bir yanı kalelerle çevrili, aylardır sarazenlerin kuşatması altındaki Paris görülüyordu. Ve yeni açılan kule arkanası, mazgal deliklerinden dökülen kızgın yağlar arasında cesetlerin aşağı atılışını, kuşatmada kullanılan savaş araçlarını tıpatıp aslına uygun olarak betimliyordu. Belki de Charlemagne'ın kendi sözleriyle, düşman Montmartre'a ve Montparnasse'a dayandı. Melilmont ve Montreux'da gedikler açıldı. Dauphin'le Lilas kapıları alev alev yanıyor. Derken bir umut ışığı getiren son kağıt, kılıç dokuzlusu yetişti. İmparator'a da artık şu sözleri söylemek kalıyordu. Yalnızca yeğenimiz böyle bir ateş çemberini yarıp bizi bu cehennemden kurtarabilir. Haydi Astolfo, koş git. Nerede olursa olsun, Orlando'nun aklını bul ve buraya getir. Tek kurtuluş yolumuz bu. Uçar gibi git. Astolfo ne yapsın? Tek bir iyi kağıdı kalmıştı. Keşiş arkanası. Burada geri döndürülmesi olanaksız zamanı geri döndüren, önceden önce sonrayı gören, elinde bir kum saati tutmuş, kambur bir ihtiyar ya da bir falcı olarak canlandırılmıştı. İşte Astolfo, Orlando'nun nitik aklını bulabilmek için bu bilgeye ya da büyücüye başvurdu. Keşiş, elindeki kum saatinden akan kum taneciklerini sayıyor, biz de öykünün ikinci dizisini okumaya hazırlanıyorduk. Sol baştaki kağıtları, aşağıdan yukarı şunları: mahkeme, kupa onlusu, araba, ay. 7 kat göğe çıkman gerek Astolfo. Mahkeme arkasındaki melek, insanüstü bir yükselişi gösteriyordu. Uçsuz bucaksız bir ambarın sıraya konmuş şişeleri, kupa kağıdındaki gibi. İçinde insanların yaşamadıkları öykülerin, akıllarından bir tek kez geçen ve sonra sonsuzluğa dek itip giden düşüncelerin, birleşimler oyununda dışta bırakılan olasılık parçacıklarının, varılması gereken ama bir türlü varılamayan çözümlerin saklandığı ayın soluk ovalarına. Ay'a çıkmak için araba arkanası bu konuda gereksiz ama şiirsel bilgiler veriyordu. Geleneksel yöntem, Pegasos ya da Hipogrif denilen o melez soylu kanatlı atlara başvurmaktı. Kader tanrıçaları, fatalar, bunları altın ahırlarda besler, sonra iki atlı ya da üç atlı savaş arabalarını koşarlar. Astolfo, kendi Pegasus'unu bulup bindirmişti bile. Gökyüzüne yükselir yükselmez karşısına hilal çıktı. Astolfo yavaşça aya iniverdi. Tarot'ta, ay, yaz geceleri Priamus'la Tisbe oyununda kaba saba oyuncuların anlatmaya çalıştıkları aydan çok daha cana yakın ama aynı derecede basit alegorik anlatımla çizilmişti. Daha sonra tam ayın daha ayrıntılı bir betimlemesini beklerken önümüze çıkan kader çarkı bizi tersine dönmüş bir dünyanın eski hayallerine sürükledi. Burada eşekler kral, adamlar dört ayaklı olmuş, gençler yaşlıları yönetiyor, uyur gezer kadınlar dümene geçmiş, insanlar kafeslerde sincaplar gibi dört dönüyor ve akla gelebilecek her türlü çelişki sürüp gidiyordu. Astolfo, kendisi mantıksız bir şövalye olduğundan aklı mantıksızlar diyarında aramaya çıkmıştı. Ozanların hezeyanlarının ayında yeryüzü kurallarına uygun ne tür bir bilgelik bulunabilirdi ki? Şövalyemiz bu soruyu ilk karşılaştığı ay insanlarından birine, bir sayılı arkanadaki büyücüye sordu. Adı birçok tartışmalara neden olmuş bu arkananın betimlediği kişiyi, burada elinde bir kuş tüyü kalem taşımasından ötürü bir ozan diye düşündük. Astolfo, ayın beyaz ovalarında sekizlik kıtalarının uyaklarını, olay örgülerinin akışlarını, makul ve makul olmayan nedenleri düşünen ozanla karşılaşmıştı. Eğer bu bilge kişi gerçekten ayın tam ortasında yaşıyorsa ya da ay en derindeki çekirdeğinin çevresinde yaşadığı gibi onun çevresinde yaşıyorsa, ayın sözcüklerle nesnelerin evrensel uyak sözlüğünü içerip içermediğini, dünyanın anlamsızlığına karşın ayın gerçekten bilinç ve aklın egemen olduğu yer olup olmadığını bize söyleyecektir. Hayır, ay bir çöldür. Masaya konan son kağıttan, para birlesinin çevresindeki boşluktan ozanın bu yanıtı verdiğini çıkardık. Bütün sözler ve bütün koşuklar bu kurak yuvarlaktan çıkar. Ormanlardan, savaşlardan, hazinelerden, şölenlerden geçen bütün yolculuklar bizi yine buraya, bu boş ufkun ortasına getirir. 4. ayrımın sonu, sayfa 51.